Merhaba, PIN koduna hoş geldiniz. Ben Muhammed Bakır Köse. Lacivert Dergi olarak hazırladığımız podcast serisinde düşünceye, sanata ve hayata dair birçok konunun PIN kodunu her hafta farklı bir konukla konuşacağız. PIN kodundan selamlar. Bugün değerli bir konuğumuzla sinema üzerine sohbet edeceğiz. Sinema yazarı Serdar Aslan'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ne konuşabiliriz diye düşünürken klişe olan, herkesin çok merak ettiği ve konuştuğu bir soru aklıma geldi benim. Sanat filmleri neden sıkıcıdır? Veya sanat filmleri sıkıcı mıdır? Bunun üzerine bir şeyler konuşabiliriz diye düşündüm. Onu tabii ilerleyen dakikalarda biraz daha detaylandırabiliriz ama konuya girmeden önce sinemada sanat filmi veya festival filmi diye bir tür var mıdır? Bundan bahsedebilir miyiz önce?
Evet, şimdi türden ziyade böyle bir adlandırma var bir defa. Bu da şuradan geliyor. Şimdi sinema alanında iki kanal var. Birincisi ana akım, klasik ya da popüler sinema dediğimiz sinema kanalı. Bunun merkezinde Amerikan sineması oluşturuyor, yani Hollywood oluşturuyor. Ve de bu sinemanın endüstri tarafını oluşturan taraf daha çok. Merkezinde de yapımcı var. Yani ana akım sinema dediğimizde daha çok yapımcı merkezli bir sinemadan bahsediyoruz.
Daha çok ticari bir oluşumdan bahsediyoruz.
Tabii ki amaç burada daha fazla seyirciye ulaşmak. Yani filmin yapım maliyetini çıkarması ve aynı zamanda da kar elde etmesi. Bunun yanında ikinci bir kanal ise işte o sizin bahsini ettiğiniz sanat sineması dediğimiz ya da bağımsız sinema ya da festival sineması dediğimiz alan. Burada bağımsız sinema dediğimiz şey de zaten yapımcıdan bağımsızlaşmayı ifade ediyor. Yani artık merkezde yapımcı değil, yaratıcı yönetmen, filmi var eden sanatçı oluyor. Dolayısıyla böyle bir adlandırma, böyle bir ayrım var ve bu ayrımda yapımcıdan ayrışan ve daha çok yönetmeni merkezde tutan bir sinemayı ifade etmek için kullanılıyor.
Anladım. İşin ekonomik tarafını değil, daha sanatsal tarafını öne çıkardığı için de belki sanat filmi, sanat sineması diye bir isim konulmuş olabilir.
Aynen öyle, evet.
Peki bir filmi, sanat filmi veya festival filmi yapan kriterler nedir?
Şimdi burada da yine biraz tarihi süreç üzerinden anlatayım, daha anlaşılır olsun. 1950'lere kadar bir filmin sahibi kimdir diye sorduğunuzda cevap yapımcıdır şeklindeydi. İşte Hollywood 1900'lerin başında Amerikan sineması kuruluyor. Sonrasında da yapım şirketleri falan oluşmaya başlıyor Amerika'da. Daha sonra Fransa'da. Dolayısıyla filmi var eden, filmi yapan kişi ve filmin sahibi olan kişi yapımcıdır mantığı var. 1950'lerde Fransa'da bir oluşum, işte genç sinemacıların oluşturduğu bir hareket. Buna karşı çıkarak şunu söylüyor. Diyor ki hayır, filmin sahibi yönetmendir. Autör dediğimiz yaratıcı yönetmendir. Peki autör kimdir o zaman? O sorunun cevabını da şöyle veriyorlar. Bir yönetmen birden fazla filminde şu üç özelliği gösterirse tutarlı bir şekilde ona biz yaratıcı yönetmen ya da autör diyebiliriz. Bu özellikler birincisi içsel bir dünya. Yani yönetmenin bir iç dünyası olacak. Sonra kişisel bir üslup. Yönetmenin yine birden fazla filminde öne çıkan bir kişisel üslup olması gerekli. Üçüncüsü de teknik yeterlilik. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Yani bir filmi, sanat filmi yapan kriterleri yine bu üç başlık üzerinden konuşabiliriz. Nitekim bu devam ediyor. Yani bugün sinemayı hala yönetmenler üzerinden konuşuyoruz. İşte özellikle o sanat sineması dediğimiz alandaki, bağımsız sinema dediğimiz alandaki sinemayı daha çok yönetmen üzerinden konuşuyoruz. İşte yönetmenin çektiği filmde iç dünyasına dair, anlatmak istediği meseleye dair, kişisel üslubuna dair ve de onun üslubunu oluşturan o teknik olgunluğa dair tutarlı şeyler bulabiliyorsak ne diyoruz? Bu bir yönetmen sineması filmidir ve dolayısıyla bir sanat filmidir diyoruz.
Orada üsluptan kastımız sinematografik, yani görüntüye dair bir üslup mu yoksa hikaye anlatıcılığıyla alakalı bir şey mi?
Hepsini içeren bir şeyden bahsediyoruz aslında. Hem anlatı biçimi, yani senaryodan tutun da oyuncuyu nasıl yönettiği, müziği nasıl kullandığı, bunun hepsini içeren anlatı biçimi dediğimiz bir şey var. Öte taraftan sinematografik biçim var bir de. Sinematografik biçimde o anlattığını nasıl görselleştirdiği. Yani bu ikisinin toplamı üslubu veriyor diyebiliriz. Tabii bunun ötesinde bir de gerçeklik biçimi dediğimiz bir şey var.
O nedir hocam?
O biraz daha soyut ve anlaşılması biraz daha zor bir şey ama ya şöyle bir şey. Film izliyorsunuz. Filmin teknik detaylarına, hikayesine, karakterine girmeden, yani bir analiz sürecine girmeden filmin bütününden aldığınız bir enerji var ya da bir hissiyat var. İşte o hissiyata biz gerçeklik biçimi diyoruz. Yani şimdi normalde gerçeklik bizim görme biçimlerimize göre, bakış biçimlerimize göre tanımlanmış bir şekilde bize sunulur çoğu zaman. Mesela bir Amerikan sineması klasik kodlarla bir gerçeklik inşa eder ve orada daha retorik bir söylem vardır. Her şey çok açıktır. Her şey çok anlaşılır bir şekilde.
Gösterimcidir.
Gösterilir, evet. Hatta çoğu filmde şöyledir. Sesle anlatılan, işte görüntüde anlatılan sesle de tekrar açıklanır. Çünkü oradaki pratik şudur. Seyirci çok kolay anlasın. Hiçbir şekilde perdeden kopmasın. Ve 2 saat boyunca kendisini unutsun. Ve dolayısıyla buradan haz alsın, rahatlasın. Ki bu pazarlanabilir tarafı da zaten bununla ilgili. Ama öte taraftan bir de işte konunun şey tarafında, yani o bağımsız sinema, sanat sineması tarafında daha soyut bir şey var. Yani bu mesela klasik filmleri çok rahat şey yapabilirsiniz. O kodları üzerinden hikayenin nereye gideceğini. Mesela hep şey vardır. Ana karakter finalde zafer elde eder. Bir klasik filmde genelde böyledir. Neden? Çünkü onun yolculuğunda, karakterin yolculuğundaki zafer seyirciyi de zafer coşkusuna götürecektir. İşte o katarsis dediğimiz şey katarsise götürür. Klasik sinemada çok gerçeklik bu şekildedir mesela. Klasik sinemanın işte bir Amerikan filmindeki gerçeklik genelde bu şekildedir.
Evet, nasıl? Veya iyilik kötülük problemi, sözünüzü kestim. Sanki bu kötülük probleminde de aynı şey var. Yani bir karakter ya %100 kötü ya da %100 iyi olmak zorunda. Ve bunun çatışması üzerinden gelen
tabii
bir klişe var.
Tabii ki zaten şimdi dramatik bir yapının bir kurulabilmesi için bir karakter lazım, bir de olay lazım. Karakterin genelde iyi biri olması lazım. Ki seyirci onunla özdeşleşebilsin. Gerçi son dönemlerde özellikle şeylerin işte uzun metraj, uzun format dizilerde falan artık anti kahramanlar, yani kötü evet, karakterler de merkezde olabiliyor ama daha çok seyircinin sevebileceği biri olması lazım ama. Onunla özdeşleşiyor seyirci. Sonra o karakterin bir amacı var ve o amaç doğrultusunda bir yolculuk. İşte yolculuk sırasında kötüyle karşılaşıyor. Ya da seyircinin daha az seveceği kişiyle. Bu çatışma zaten bizzat anlatıyı var eden şey. Klasik sinema için söylüyorum. Sonrasında da işte o seyirci özdeşimi, karakterin yolculuğu finalde genelde amacına ulaşıyor. O seyircinin sevmediği tarafı alt etmiş oluyor ve böylece bir süreç tamamlanmış oluyor. Yani bu klasik sinemada çok tanımlı bir gerçeklik mesela. İşte bu tanımlı gerçekliğin alternatifi, yeni bir gerçeklik ortaya koyması da o filmi ya da yönetmeni sanatçı yapan şey. Filmi de sanat yapan şey. Kastettiğimiz şey biraz böyle bir şey. Ama son yıllarda işte özellikle yönetmen sineması dediğimiz tanımın öne çıkmasıyla beraber artık tanımlanamamış, daha önce karşılaşmadığımız gerçeklikleri de filmlerde görmek, sinemada görmek çok büyük bir beklenti. Bunu başarabilen yönetmen de zaten o uluslararası festivallerde öne çıkıyor.
Bu niye zor hocam? Bunu biraz açmanız mümkün mü acaba?
Ya bu şöyle zor. Bir taraftan çok özgün bir şey olması lazım. Yani siz işte herkesin kullandığı kamerayı, herkesin kullandığı ses ekipmanlarını, diğer prodüksiyon ekipmanlarını kullanıyorsunuz. Ama bundan hiç kimseye benzemeyen, hiç kimsenin anlattığına benzemeyen hissiyat olarak, duygu olarak, görüntü olarak benzemeyen bir şey yapıyorsunuz. Bundan dolayı çok zor. Yani özgün kalmak veya gerçeklik boyutunda yeni bir özgünlük, tamamen özgün bir gerçeklik ortaya koymak bu açıdan zor. Ve de şöyle bir şey, yani tekniğe çok bağlı. Yani sinemanın sınırları tekniğin sınırları. Lensin veya işte kameranın size verdiği ölçüde siz onu genişletebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem bu sınırlar içerisinde kalmak hem de bu sınırların kapladığı alanın dışında yepyeni bir şey ortaya koymak haliyle zor.
Aslında sinema çok yeni bir sanat değil mi hocam? Yani çok yeni bir sanat olmasına rağmen neden yeni bir şey üretmek bu kadar zor oluyor? Belki tekniği yeni ama anlattığı şey kadim bir hikaye olduğu için mi böyle oluyor sizce?
Ya şimdi sinema yeni mi? Sinema işte 1800'lerin sonunda ilk filmleri falan görüyoruz. Ya 1895 Lumière kardeşlerin Trenisio Otogarı'na gelişi filmi milat kabul ediliyor sinema tarihi açısından. Yani kaç 120 kaç ediyor işte yani 120 yıllık bir süreç diyelim kabaca. Dolayısıyla şimdi evet insanlık tarihine, dünya tarihine baktığımızda çok çok da görünmüyor. Ama anlatı imkanları, sinemanın işte üslup açısından çeşitliliği, ülke sinemaları açısından çeşitliliği noktasında baktığımızda da birbirini artık çok tekrar eden, birbirine çok benzeyen bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir de şöyle bir şey var tabii. İnsanlığın hikayesi. Yani insanların veya insanlığın yeni hikayeler, yeni mitler üretme potansiyelinin daralmasıyla da ilgili bir durum. Yani artık özgün, yani farklı hikaye ortaya koymak, tasarlamak eskisi kadar kolay değil. Çünkü dünyanın her yerinde her şey birbirine çok benziyor.
Benziyor.
Evet. Bundan dolayı bu içerik anlamında sinema yapmayı zorlaştıran bir şey. Belki bu şekilde açıklanabilir konu.
Anladım. Peki klişemize dönelim. Sanat filmleri sıkıcı mı? Eğer sıkıcıysa neden sıkıcı?
Sanat filmleri sıkıcı mı? Ya bu da yine biraz önce konuştuğumuz o gerçeklik biçimi, alışkın olduğumuz gerçeklik biçimleriyle ilgili. Şimdi sürekli bir Amerikan filmi, Amerikan sineması kodlarıyla, Hollywood sineması kodlarıyla yapılmış bir film izliyorsanız, tabii ki sanat sineması filmleri size sıkıcı gelir. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Amerikan sinemasında aksiyoner, işte Gildel Öz'ün hareket imge dediği bir imge biçimi var. Hareket izliyorsun. Hareketi izlemek her zaman için daha eğlenceli gelir insana. Ama sanat sineması dediğimiz şey tarafta zaman imge denen şey var. Zaman imge daha çok böyle bir durağanlık içerisindeki zamanı duyumsamaya yönelik bir şey. Hem daha soyut hem daha zor bir şey. Dolayısıyla siz sürekli hareket üzerinden izleme deneyimini gerçekleştirmişseniz ve aksiyona daha çok alışıksanız durağan bir şey de size sıkıcı geliyor haliyle. Dolayısıyla eğer durum buysa, görme biçimimiz bu şekilde şekillenmişse evet sıkıcı. Ama zamanı öne çıkaran filmleri, onları kendiniz için daha çok merkeze tutuyorsanız, daha fazla onları izliyorsanız, onların üzerine daha fazla kafa yoruyorsanız bu şeye benziyor. Yani bir kitap okurken aldığınız hazza benzer bir haz veriyor. Dolayısıyla daha zevkli aslında.
Evet. Ya ben mesela kendi örneğimden gidersem, bahsettiğiniz o sürekli devam ede gelen aksiyon sahnelerinin olduğu veya çok hareketli imgelerin yer aldığı filmleri izlemekten çok keyif alan birisi değilim. Durağanlık bana daha fazla zevk veriyor. Fakat bazı filmleri izlerken ben bile gerçekten sıkılıyorum. Çünkü bir takım anlaşılmaz imge varsa bir film o kadar iyidir. Tezi sizce doğru bir tez mi?
Ya şu yani böyle bir tez sonuç olarak bize yansıdığına göre var demek ki ya da böyle anlaşılıyor. Yönetmen böyle mi hareket ediyordur? Belki biraz oradan bakmak lazım. Aslında yönetmen böyle hareket etmiyordur muhtemelen. Yani sinemayı bilen bir yönetmen çok böyle hareket etmez. Neden? Çünkü yani eğer çok alegorik bir şey yapmıyorsa ve ben bu alegorik düzlem içerisinde her şeyi bir şeyin arkasına gizleyeceğim mantığıyla hareket etmiyorsa kendi hikayesi üzerinden konuya girmeye çalışıyorsa yönetmen için aslında her şey anlaşılırdır. Yani o, çünkü onun hikayesinde karşılığı vardır. Ama bunu tabii bütün yönetmenler bu şekilde başarabiliyor mu sorusu işte aslında burada önemli.
Evet.
Ve bunu başaramayan, yani bir metaforu alıp senaryonun anlatı katmanlarının içerisine doğru bir şekilde sindiremeyen yönetmenin metaforu bizim için anlaşılmaz ve sıkıcı oluyor.
Doğru.
Yani dolayısıyla bu biraz da yönetmenin başarısıyla da ilişkili bir konu. Ne kadar çok senaryonun anlatı yapısının içerisine sinmeyen metafor, detay varsa biz o kadar çok bilinmezlikle karşı karşıya kalıyoruz ve bu bizi rahatsız ediyor. Bir de sinemada metafor konusunda çok doğru anlaşılmış bir konu değil.
Evet, onu da soracağım zaten.
Yani eğer başka ara soru yoksa buradan devam edelim mi?
Edelim.
Yoksa...
İsterseniz bu metaforun tam olarak, daha doğrusu sinemada metaforun ne olduğunu konuşarak başlayabiliriz. Daha sonrasında da bu metaforları anlamak için ne yapmamız gerekiyor, nasıl filmleri izlememiz gerekiyor sorusu üzerinden devam edebiliriz hocam.
Tamam. Şimdi metafor bir defa en başından şey yapalım. Metaforun klasik retorikteki tanımı biraz simgeyle, göstergeyle eş anlamlı. Yani nedir o? İşte bir benzerlik ilişkisiyle ya da bir çağrışım ilişkisiyle dili genişletmek. Karşınızda çok güçlü biri var. Onun gücünü ifade ederken ne yapıyorsunuz? Aslana benzetiyorsunuz ve aslanı bir metafor olarak kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki aslan gibi güçlü mesela. Ve dil alanı içerisinde kelimelerle yaptığınız bir şey bu.
Evet.
Şimdi edebiyattaki, yazınsal alandaki metafor kullanımı daha çok bu şekildedir. Yani klasik retorikteki gibidir. Dolayısıyla daha çok benzerlik ve çağrışım ilişkisiyle yapısı oluşur. Ya da toplumsal uzlaşmayla, uylaşımla. Yani şöyle, şimdi çocuk kelimesi Ç, O, C, U, K seslerinden oluşuyor. Çocuk aslında bu kelimeye hiç benzemiyor. Bir benzerlik ilişkisi yok arada. Ama biz ne yapıyoruz? Toplumsal olarak diyoruz ki biz anlaştık ve bu çocuk kelimesi çocuğu işte şu yaş aralığında olan bireyi karşılasın. Anlaştık. İşte bu anlaşma ya da çağrışım ilişkisi ya da benzerlik ilişkisi klasik metaforu oluşturur. Ve klasik metaforları çözmek daha kolaydır. Yani edebiyattaki metaforlarla ilişkilenmek daha kolay. Çünkü dedim ya, ya çağrışım
alışıldık
var.
Alışıldık bir şey zaten.
Evet, ya benzerlik var ya çağrışım var. Ama sinemadaki metafor bu klasik metafor şeyinin dışında. Dildeki metafor algısının dışında. Sinemadaki metafor şiirdeki veya klasik müzikteki metaforla aynı. Yani şöyle, şiirde 5 kelime 6. kelimeyi, 6. kavramı daha çok gösterir bize. Hı hı. Ya da klasik müzikte hiçbir anlaşılır ifade yoktur ama biz onu dinlediğimizde etkileniriz. Sinemadaki metafor da böyle bir metafor aslında. Yani siz izliyorsunuz, filmin içerisindeki bir boşluk sizi bir yerlere götürüyor. Yani o size ya da haz veriyor. Yani orayı seviyorsunuz mesela, o boşluk halini. İşte bu tam sinemadaki metafor, tam böyle bir şey. Dolayısıyla bir defa bir metafor, sinemadaki bir metaforun doğru anlaşılması ve bize sıkıcı gelmemesi için bu ayrımı bilmemiz lazım. Yani ve de sinemadaki metaforları açıklamanın da çok da peşine düşmememiz lazım. Yani şöyle bir biraz gösterge bilimin sinemaya getirdiği bir marazdır bu. Sanki her detayın bir anlamı varmış ve o detay çözülmeliymiş gibi bir yaklaşım vardır böyle gösterge bilimin. Gösterge bilimsel açıdan bakarsanız
her şey anlaşılmak için olmayabilir. Bir zevk almak için de bir unsur yer alabilir
orada,
değil mi?
Tabii ki, yani mizanseni tamamlamak için, yani tesadüfen bile olabilir orada. Hani bunun illa bir her detaya bir anlam giydirmek, onun neyin göstereni olduğunun peşine düşmek sinematik deneyimi çok daraltan bir şey. Peki bunun dışında ne yapmak lazım o zaman? Yani eğer sinemadaki metafor böyle algılanmayacaksa ne yapacağız? Anlamayacaksak ne yapacağız? Karşılaşacağız sadece. Yani o karşılaşma anının tadını çıkaracağız belki de. Ya çünkü sadece anlamdan ibaret, anlamaktan ibaret değil her şey. Ya bir de hissiyat dediğimiz şey var.
Evet.
Yani buna açıldığınız zaman işte o sanat filmleri de biraz daha zevkli hale geliyor. O sıkıcılık da ortadan kalkıyor ve o sanat eserinin sizi kişisel olarak geliştirmesi de daha fazla mümkün oluyor. Yoksa anlam, yani bunu akademi çalışıyor zaten. Akademi bu tarafını zaten çalışıyor ama hepimiz akademisyen değiliz. Yani akademik bir çalışma için filmlere yaklaşmıyoruz. O zaman filmlerin bizim ruhumuza tesir etmesinin kapısını aralamamız lazım.
Doğru. Benzer bir şey klasik Türk müziğinde de var. İlk defa başlayan birisi işte ben Hicaz, Nihavend, Dilkeşaveren gibi makamları nasıl ayırt edebilirim diye soruyor. Ama düzenli olarak bunları dinleyince, tekrar tekrar aynı şeyi dinleyip karşılaşınca zamanla zaten otomatik olarak bunların arasındaki farkları çözmeye başlıyor. Belki sinemadaki metafor kavramına da böyle yaklaşmak gerekebilir.
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi ben film dili eğitimleri veriyorum. Film okur yazarlığı, film dili eğitimleri düzenliyorum. Orada en fazla karşılaştığım durumlardan bir tanesi şu oluyor. Film dilini oluşturan unsurları anlatıyorum öğrencilerime. Sonra şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki, hocam tamam biz bunları öğrendik ama bu bizim seyir deneyimimizi etkilemeyecek mi? Yani ben işte kamera hareketinin ne anlam ifade ettiğini, mizansenin ne anlam ifade ettiğini, lensin görüntüyü nasıl oluşturduğunu bildiğimde buna odaklanacağım. Ve dolayısıyla bu benim seyir deneyimimi etkileyecek, olumsuz etkileyecek diye bir kaygıları oluyor. Ben de onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki şu an siz bilgiyi ilk defa aldınız, bu bilgiyi. Bu bilgiyi zamanla içselleştirdikçe size bir duyarlılığa dönüşecek bu. Yani şunun gibi araba kullanmaya ilk başladığımızda direksiyon, işte vites veya debriyaj veya gaz hepsi ayrı unsurlardır. Mesela şey yaparız işte frene bastığımız zaman frene bastığımızı ilk zamanlar algılarız. Ya da direksiyonu daha bir sıkı tutarız. Çünkü ayrı bir şeydir o. Sonra ne olur? Ustalaştıkça bu sefer artık direksiyonu mu tutuyorum, vites mi değişiyorum, gaza mı, frene mi basıyorum bunu hiç düşünmeyiz. Sadece yola odaklanırız. Bunun gibi aslında yani böyle bir analojiyle konu anlatılabilir. O duyarlılık geliştikten sonra seyir deneyiminiz, bakışınız biraz geliştikten sonra ne oluyor? Artık sadece o filme ve filmin duygusuna veya filmin hissiyatına odaklanıyorsunuz. Böyle bir gelişim oluyor.
Şimdiye kadar anlattıklarınız ışığında son bir soru sorarak toparlayabiliriz belki hocam. Hı hı. İyi film izlemek isteyenler nereden başlamalı? Belki bir film önerisi olabilir bu. Veya filmleri daha iyi anlamak için nereden başlamaları gerektiğine dair önerileriniz olabilir. Biraz hı hı. Onları dinleyebilir miyim?
Tamam. Bu soruyu iki açıdan cevaplayayım. Bir açıdan daha profesyonel bir izleyici olmak için ne yapabilirler? Hı hı. İkincisi de böyle bir profesyonellik iddiası olmasa da izlediklerinden daha fazla zevk alabilmeleri için ne yapabilirler?
Evet.
Şimdi bakışını eğitmek, yani daha profesyonel bir bakışla filmlere bakabilmek için bir defa film dili denen şeyi anlamaya çalışmak lazım. Yani film dilinin bir gramer yapısı var. Bu da filmin içerik unsurları, biçim unsurları ve yönetmenin üslubunun beraber düşünülerek kavranabilecek bir konu. Burada işte filmin anlatı biçimini oluşturan bir yapı var. İşte bir klasik mi yoksa antidramatik mi ya da minimalist bir film mi? Hani bunun biraz farkında olmak. Sonra sinematografik biçim unsurlarını oluşturan işte kameradır, ondan sonra lenslerdir, kamera hareketleridir, kurgu biçimidir. Bunun gibi böyle teknik detaylara temel düzeyde hakim olmak o film dili dediğimiz yapıyı anlamak noktasında işlerini kolaylaştırır. Ve film dilini bilince de bir filmi nasıl izleyeceği, o filmi hangi beklentiyle izleyeceğini daha iyi kavramış olur. Yani işte önceki konuştuklarımızla ilişkili mesela klasik bir anlatı biçimi ile oluşturulmuş bir filmi izlerken daha çok şunun için izler seyirci. Ya ben çok bu aralar çok yoğunum, zihnim çok dolu, biraz kafamı boşaltayım, rahatlayayım, güzel zaman geçireyim diye izler. Ama antidramatik ya da işte modern anlatı dediğimiz bir model yapı içerisindeki filmi ise daha çok bilgilenmek veya kendisini geliştirmek, aynı bir kitap okur gibi ruhsal bir gelişim için izler. Dolayısıyla bunu anlayabilmenin yöntemi işte anlatı biçimini anlamaktan geçiyor. Ya da sinematografik biçimin unsurları. İşte bir mesela diyelim ki işte bir yakın plan neyi nasıl anlatır? Hı-hı. Ya da bir kamera hareketi görüntüyü ve anlamı nasıl etkiler?
Bu teknik detaylar anlamı etkileyen unsurlar mı?
Tabii ki, tabii ki. Hatta şöyle bir seyirci için, bir senarist için ve bir yönetmen için ortak bir yapı bu. Yani şöyle bir şey olabilir belki. Ya ben işte bir sıradan seyirciyim. Yani bu kadar detay bana gerekli mi? Eğer belli bir standart düzeyin ötesinde bir şey istiyorsan deneyim, evet gerekli. Çünkü dedim ya, film dilini bunlar oluşturuyor. Yani seyirci için de aynı dil, yönetmen için de senarist için de aynı dil. Hepsi aynı dili kullanıyorlar. Yani klasik anlatıyı senarist de bilmeli, yönetmen de bilmeli, seyirci de bilmeli. Ki beklentisi ona göre oluşsun filme dair. Dolayısıyla film dili dediğimiz yapıyı bilmesi lazım. Böyle daha biraz daha profesyonel, daha eğitilmiş bir bakışla filmlere yaklaşanlar. Bir de ya ben bu kadarını istemem ama bana öyle bir yöntem önerin ki şey yapayım, yani filmden daha fazla zevk alayım, daha fazla öğreneyim. O zaman da şöyle bir yöntem öneririm. Bir filmi ilk izleyişte analiz etmeye çalışmamak lazım. Bir filmi ilk izleyişte. Yani ilk izleyişte baştan sona bütün olarak izleyip o filmin bütün olgusallığını anlamaya çalışmak.
Genel duygusuna hakim olmaya
aynen
çalışmak.
Aynen öyle. İlk izleyişte böyle olması lazım. Yani ben hatta biliyorsam bile, mümkünse bildiklerini bile unutup salt bir bakışla şey yapmak lazım. Ha, sonrasında analiz etmek istiyorsa tabii ki detaylarına odaklanabilir. İlk izleyiş tamamlandı. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. O film size hangi açılardan temas kurmuşsa zaten bunu hissettirmeye başlıyor. İşte bu aşama artık sizin o filmi filme çalışacağınız veya o filme yoğunlaşacağınız noktalar. Buradan da gelişiminiz için o filmi bir malzemeye dönüştürebilirsiniz. Şöyle bir soru geliyor. İşte bu filmlerden daha fazla zevk almak için sinefil olmaya gerek var mı? Yani çok mu izlemek gerekli diye bir soru geliyor. Burada da benim cevabım her zaman şu. Hayır, sinefil olmaya gerek yok. Yani çünkü sinefillik biraz böyle abur cubur önüne gelen her şeyi tüketen oburluk gibi bir şey. Bizim biraz daha film gurmesi olmamız lazım. Film gurmeliği de şöyle. Herkesin kendi film dünyasını, film evrenini keşfedip oluşturması ile ilgili. Ya mesela ben kendim söyleyeyim. İşte ülke sineması olarak İran sinemasını çok seviyorum ya da Polonya sinemasını çok seviyorum. Ne oluyor? Festivalde bir İran filmi varsa onu kaçırmamaya çalışıyorum. Ya da bir televizyonda bir Polonya filmi varsa onu kaçırmamaya çalışıyorum. Ya da bazı yönetmenler sizin o film evreninizi şekillendirebilir. Bazı türler şekillendirebilir. Diyebilirsiniz ki ben işte müzikalleri çok seviyorum. Yani bunun gibi kendi film evrenini oluşturmak ve artık her filmi oraya girip girmemesine göre elemek sizi bir nitelikli bir seyirci olmak noktasında destekleyecektir.
Anladım. Yani herkesin kendi zevkine göre kendi entelektüel ve ruhsal dünyasını geliştirecek bir film evreni oluşturması mümkündür diyorsunuz.
Aynen öyle.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.
Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel açan, konuyu açan sorularınız için.
Bugün sinema yazarı Serdar Aslan'la beraberdik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.